Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinden okumalar programında bugünkü okumamız Hazreti Yusuf Aleyhisselam kitabından yine Yusuf suresinin tefsiri bölümleri olacaktır inşallah. Merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Yusuf Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'deki özel bir surenin, Sure-i Yusuf'un tefsirini yaparken bir taraftan ayetlerin akışı içerisinde hadiseler anlatılmakta ama aralarda da merhum Üstad gerçekten böyle farklı açılımlar yaparak tefsiriyle gönülleri farklı şekilde irşad etmekte. Bir önceki sohbetimizde şöyle bitmişti son metin. Dünya fena bulan bir altın, yani yok olan bir altın, ahirette yok olmayacak, bitmeyecek, tükenmeyecek bir çanak çömlek kabrinden basit bir şey olsaydı, ahiret yine dünyadan hayırlı olurdu. Kaldı ki dünya fani bulacak bir toz topraktan ibaret. Ahiretse fani olmayacak, sonu gelmeyecek bir altın gibidir sözü geçmişti. Bununla ilgili olarak merhum Üstad Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan şöyle bir rivayeti naklediyorlar. Biz bir gün ya Resulallah cennet hangi şeyden yaratıldı diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sudan buyurdular. Cennetten bize bahsedecek misiniz ya Resulallah dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bir tuğlası gümüşten, bir tuğlası altından, sıvası da misktendir. Toprağı zaferan, taşı inci ve yakuttur. Oraya giren namütenahi nimete nail olur ve ebedi kalır. Ölmez. Libası, elbisesi eskimez, gençliği fena bulmaz, yani bitmez. Ehli cennetin her geçen gün güzellikleri artar, dünyada ise ihtiyarlıkları artar. Onun için ibadet ve taata riayet ve ihtimam lazımdır. Çünkü bunlar, yani ibadet ve taata riayet ve ihtimam, cennete girmenin tohumları ve cennetin ecridir. İbrahim bin Ethem'den hikaye olunduğuna göre, İbrahim bin Ethem bir gün hamama girmek istemiş. Sahibi ücretsiz sokmamıştı. İbrahim bin Ethem ağladı ve şeytan evine ücretsiz sokmuyorlar. Enbiya ve sıddıklar evi olan cennete nasıl olur da ücretsiz sokarlar dedi. Tabi ehlullah her hadisede bir farklı tefekküre giriyor. Her hadiseden bir ibret alıyor. Oradaki hikmeti okumaya çalışıyor. İşte İbrahim bin Ethem, insana dünyada 3-5 kuruşun olmazsa bir hamama bile sokmuyorlar. Allah'ın evi olan cennete, sıddıkların, nebilerin olduğu yere girmek için de herhalde bir bedel ödemek gerekir diye hadiseyi okuyor. Niye beni buraya sokmuyorlar demiyor. Oradan bir ders çıkarıyor. Bir hikmeti okumaya çalışıyor ve diyor ki, böyle bir eve ücretsiz girilmiyorsa cennete de elbette ki bir bedel ödemeden girilmez diye hadiseyi yorumluyor. Görmez misin ki Yusuf tabiatın mukdesazı olan işlere muhalefet ederek nefsini hevadan men etti. Mevla-i Müteal'in taksimine razı oldu. Kuyunun ve zindanın zorluklarına ve sıkıntılarına katlandı. Ubudiyetten gaflet etmedi. Allah da onu Mısır diyarına sultan etti. Kuyunun ve zindanın darlığına mukabil, onun memleketini, makamını alabildiğine genişletti. Allah'a ubudiyetinin mukabilinde, Mısır ahalisini onun emrine müsahhar kıldı. Beşeri tabiata muhalefet edip, ismetini, masumiyetini, iffetini muhafaza etmesinin mükafatı olarak, Züleyha ile de iffetiyle istivac eyledi. Kişi ister nimet içinde, ister mihnet içinde olsun, takvayı elden bırakmaması, yani Allah'ın emirlerine tam riayet etme gayreti içinde olması lazımdır. Ehli nimetin, nimet ehlinin takvası şükürdür. Bu da küfrana karşı kalkandır, koruyucudur. Şükür nimeti, şikayet ve küfran, yani nankörlükse azabı artırır. Ehli mihnetin, imtihanlar içinde olan insanın takvası ise sabırdır. Sabır da dünyada perişan ve muzdarip olmaya karşı bir vikayedir, insanı korur. Aklı selim sahibi takva ipine sarılır. Çünkü takva ipi kopmaz. Akıbeti, sonu ise gayet güzeldir. Bunun dışında kalan hal, uryanlık, yani insanın bütün ayıplarının açığa çıkıp perişan olması, rüsvay olmasıdır. Bu, takva ipine sarılmamanın bir neticesidir. Ey Rabbimiz, bizi hidayet yolunda hata işlemekten koru. Nefis ve hevanın pençesine düşmekten bizleri muhafaza et. Seni yakinen arif olanlardan kıl. Hidayet yolunda senin emirlerine imtisal edenlerden kıl. Bizi sana yönelt, senden gayrilerden bizim alakamızı kes. Amin. Merhum Üstad böyle temel cümlelerin arasına da gerçekten böyle cami bir duayı ilave etmişler. Devam ediyor ayet-i kerimeler aziz dinleyenlerim. 58 ve 62. ayetler. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf Mısır meliki oldu. Ondan sonra hazinelerin başında oldu ve etrafa duyuldu ki Mısır'da her şey var. Civarlardan da Yakup Aleyhisselam bunu da işitti. Evlatlarına gidin, Mısır'da adil bir hükümdar var, bir emir var, bir melik var. Ondan biraz bir şeyler alın gelin diye evlatlarını yönlendirmişti. Ayet-i kerimeler işte bu bölümü şimdi bize ifade ediyor ve buyuruluyor ki ayet-i kerimede Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf hemen onları tanıdı. Bunlar benim kardeşlerim dedi. Bunlar beni kuyuya atan abilerim, kardeşlerim dedi. Onlarsa onu tanımıyorlardı. Çünkü aradan zaman geçmişti. Artık kuyuya atılan o küçücük Yusuf büyümüş bir Mısır meliki olmuştu. Bu bakımdan onlar onu tanımadılar. Vaktaki Yusuf onların zahire yüklerini hazırladı. Dedi ki, bana baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Size tam ölçek veriyorum. Ben misafirperverlerin hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size hiçbir kile yok, bana yaklaşmayın dedi. Kardeşleri de dediler ki, onu babasından istemeye çalışırız ve herhalde bunu yaparız. Yusuf kardeşlerine sermayelerini yüklerinin içine koyuverin, olur ki ailelerine avdet ettikleri zaman bunun farkına varırlar da belki yine buraya dönerler demişti. Rivayet olduğuna göre Şam diyarına kıtlık arz olunca Yakup Aleyhisselam oğullarını toplayıp dedi ki, ey oğullarım, içine düştüğünüz kıtlığı görmüyor musunuz? Oğulları, görüyoruz ey babamız, fakat bizim suçumuz nedir? Yakup, Mısır'a gidiniz. Mısır azizinden yiyecek satın alınız. Oğulları, ey Allah'ın peygamberi, bizi firavunlar diyarına göndermeye gönlün nasıl razı oluyor? Sen ki onların bize düşmanlıklarını bilirsin. Biz de onlardan gelecek şerden hiçbir zaman emin olamayız. Mısır diyarı ise oradaki zalim sultanlar sebebiyle cebbarlar diye yad olunur dediler. Yakup Aleyhisselam, ey oğullarım, bana Mısır'da adil bir hükümdarın hüküm sürmeye başladığı haberi geldi. Ona gidiniz, benden selam söyleyiniz, o sizin ihtiyacınızı yerine getirir dedi. Ve 10 evladını hep beraber Mısır'a gönderdi. Yakup'un Yusuf'a kavuşma günleri yaklaşınca hali firkatten Vuslata inkılap et. Ayrılık ateşi içinden bitti. Sanki kavuşacakmış gibi bir vuslat haberi veya vuslat hali içinde akmaya başladı. Elem gitti, rahatlık geldi. Allah halkı kıtlık belasına düçar etti ki Yakup'un oğulları Mısır'a gidip erzak istesinler. Yakup da o günleri bekliyordu. Mısır ile Kenan arası 8 merhaleydi. Fakat Allah Teala Yusuf'un yerini Yakup'tan gizledi. Allah indinde belirlenmiş vakit tamam oluncaya kadar da Yusuf'un bunu izhar etmesine izin vermedi. Bu sebeple Mısır'a Yusuf'un yanına geldiler. Yusuf kardeşlerini tanıdı fakat onlar onu tanımadılar. İbn Abbas'ın rivayetine göre Yusuf'u kuyuya attıklarından o güne kadar 40 sene geçmişti. Bu müddet zarfında birbirlerini hiç görmemişlerdi. Rivayete göre Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna biraderi gelince aralarında şöyle bir konuşma geçti. Siz kimsiniz? İşiniz ne? Sakın casus olmayasınız. Maazallah. Biz bir babanın oğullarıyız. Babamız ihtiyar bir zattır. Çok sadıktır. Peygamberlerden biridir. İsmi de Yakup'tur. Kaç kardeşsiniz siz? 12 kardeştik. Birimiz sahraya gidip öldü. Buraya kaç birader geldiniz? 10 birader. 11.'iniz nerede? O babamızın yanında kaldı. Ölen oğlunun yerine onunla kendini teselli ediyor. Peki size kim şahitlik eder? Burada hiç kimseyi tanımıyoruz ki. Gelsin bize şahitlik etsin. Birinizi rehin olarak yanımda bırakın. Baba bir kardeşinizi de bana getiriniz. De, doğru söylediğinize hükmedeyim dedi Yusuf. Bu konuşma üzerine biraderleri arasında kura çektiler ve kura Şemon'a isabet etti. Denildi ki Yusuf Aleyhisselam her birine bir yük zahire vermişti. Pederlerinin yanında kalan baba bir kardeşi adına da fazlaca bir yük istediler, onu da verdi. Ancak doğru söylediklerini bilmek için o kardeşlerini de getirmelerini şart koştu. 63 ve 66. ayetler. Bu suretle babalarına döndükleri zaman, ey babamız dediler, bizden ölçek men olundu. Bünyamin kardeşimizi de bizimle beraber yolla da ölçek alalım. Biz herhalde onu muhafaza edicileriz. Yakup Aleyhisselam dedi, ben onu size inanır mıyım? Meğer ki bundan evvel kardeşi Yusuf'u inandığım gibi olan. Allah en hayırlı koruyucudur. O esirgeyicilerin de esirgeyicisidir. Metalarını açtıkları zaman sermayelerinin kendilerine geri gönderilmiş olduğunu gördüler. Ey babamız dediler, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de iade edilmiş. Zira onunla tekrar ailemize zahire getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Bir deve yükü zahirede artırırız. Bünyamin'e aldığımız az bir ölçektir. Yakup Aleyhisselam, etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana behamehal getireceğinize dair Allah'tan bana sağlam bir taahhüt verilinceye kadar onu sizinle beraber göndermem dedi. Neticede babalarına teminatlarını verince o da Allah bu söylediklerimize vekildir, şahit olun dedi. Yakup Aleyhisselam "Vallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin" deyince Allah buyurdu. İzzet ve celalim hakkı için değil mi ki sen hıfz edici olarak tevekkül ettin, ben de seni iki evladının ikisine de kavuşturacağım. Tabi aziz dinleyenlerim, bu ayeti kerime gerçekten muhafaza dualarının bir ilahi kelamı olarak başında gelir. Ve insan daima bu ayeti kerimeyi ezberlemeli, bunu zaman zaman okumalı. Adeta Yakup Aleyhisselam'ın o manevi tevekkülüyle Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmeli. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Zaten birçok insanımız da bu ayeti böylece bilir. Allah en hayırlı bir muhafızdır, koruyucudur. Zira o merhamet edenlerin, esirgeyenlerin en merhametlisidir. Hemen burada yine merhum üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu bir tespit yapıyor ve buyuruyorlar ki müminin Allah'a tevekkül ve itimat etmesi, Allah'tan gayrılarının da hıfzu emanına güvenmemesi gerekir. Çünkü Allah'tan gayrı her şeyin kendisi bizatihi hıfz edilmeye muhtaçtır. Korunmaya muhtaçtır. Korunmaya muhtaç olandan korunma beklenmez. Onun için de gerçek korunmayı ancak ve ancak Allah Teala yapar. Onun için de mümin önce Allah'a güvenmeli. Zahiri sebeplere dayandığında, güvendiğinde de onları korumak için de yine Allah'ın hıfzı emanine sığınmalı. Allah Teala ise zatıyla kaim olup başka hiçbir kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir. Nitekim Yusuf'u kuyuda da Allah muhafaza etmiştir. Keza Danyal aleyhisselamı Buhtun Nasır kuyuya attırıp üzerine de iki aslan bırakınca aslanlar ona zarar veremediler ve hizmetine koyuldular. Cibril gelip "Ya Danyal" diye seslendi. Danyal "Sen kimsin?" deyince Cibril "Ben Rabbinin gönderdiği elçiyim. Bak sana taam gönderdi" dedi. Danyal da kendisini zikredeni unutmayan, onu her yerde hıfzeden Allah'a hamdü senalar olsun dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni euzu bike min şerri men yemşi ala ricleyn ve min şerri men yemşi ala erba ve min şerri men yemşi ala batni. Allah'ım iki ayağı üzerinde yürüyenlerin, dört ayağı üzerinde yürüyenlerin, karnı üzerinde yürüyenlerin, sürünenlerin şerrinden sana sığınırım buyururlardı. Yakup aleyhisselam evvela Yusuf hakkında onu kurt yemesinden korkarım demişti. Kardeşleri gelip kurt yedi demeleriyle Yakup müptela kılındı. Yani imtihan edildi. Bünyamin hakkında da siz yol kesiciler tarafından çevrilmedikçe onu bana getireceğinize söz verirseniz onu sizinle bırakırım dedi. Gerçekten dediği gibi de oldu. Hem onlar ihata olundular, kuşatıldılar, hem de Bünyamin onlara verilmedi. İşte bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Merhum üstad bu sözü çok tekrarlardı aziz dinleyenlerim. Belalar, imtihanlar, sıkıntılar insanın ağzından çıkan söze bağlıdır. Onun için de insan daima ağzından çıkan söze dikkat etmeli. Yani pozitif düşünmeli, pozitif söylemeli. Bu bakımdan neticede Allah ne güzel hıfzedicidir dedi. Allah da onları hıfzedeceğini vaat etti. Baştan Yakup aleyhisselam onu kurt yemesinden korkarım diyor ve gerçekten kurt yedi diye evlatları geliyor. Bünyamin için onu kuşatılmadıkça, onu birileri kuşatmadıkça bana getireceğinize söz verin diyor ve gerçekten de Bünyamin de kuşatılıyor. Fakat son defa Allah ne güzel hıfzedicidir dediğinde Cenab-ı Hak hepsini hıfzediyor. Kula gereken şey şu dünyada itibar olunacak, yapışılacak sebepleriyle hiçbir zaman itimat olunmayacak sebepleri ve ancak kulluk için yapılması zaruri olan sebepleri birbirine karıştırmadan her birini yerli yerince bilmek ve ona göre hareket etmektir. Kul kalbini her an Allah'a ve Allah'ın takdirine rıza ile bağlamalı, tedbirini alıp Allah'a itimat etmeli, ondan gayri her şeyden de ümidini kesmelidir. Sebebe sarılmayı terk etmek yiğitlik değildir. Asıl yiğitlik sebebe sarıldıktan sonra hiçbir an Allah'tan irtibatını kesmeden himmetini âli tutarak yolda yürümektir. Burada tecrit şarttır. Yani sebebe sarılmakla birlikte Allah'tan gayri hiçbir kimseden bir şey beklememek, yani insanların yardımını Allah'ın yardımına perde yapmamak. Çünkü insanların yardımı da ancak Allah'ın lütfuyla olmaktadır. İşte aziz dinleyenlerim, belki bir Allah dostunun elinden tuttuğu, irşad ettiği insanları ulaştırmak istediği asıl nokta burasıdır. Zahiri sebeplere sarılmakla birlikte müsebbibül esbab olan, yani sebepleri yaratan yüce yaratıcıdan hiçbir an kopmamak, Allah'tan gafil kalmamak. Mevlana Halid Bağdadi Kudüs'e sürruh buyurdu ki, yiyecek ve içecek imkanı olmayan bir yere düşen bir kimse günde 40 defa Ya Samet ismi şerifini okumaya devam etsin. Samediyet, yeme ve içme zaruretinden müstağni bulunmak demektir ki, ihlas ile buna devam edene Cenab-ı Hak Es-Samet ismi celiliyle açlık ve susuzluğun acısını duyurmaz ve onu yemekten müstağni kılar. Tabii bu insan için bütün çarelerin bittiği bir noktada. Yani öyle bir yere düşüyor ki insanoğlu adeta gökten bir çölün ortasına atılıyor ve orada birden manevi bir problem yaşamamak için, bir strese girmemek için, bütün ümitlerini bir anda yitirmemek için ona Ya Samet, hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbim, ben şimdi sana muhtacım şeklindeki o zikrin söylenmesi tavsiye ediliyor. Bu da Mevlana Halid Bağdadi gibi büyük bir Allah dostunun telkinidir şüphesiz. Dolayısıyla aziz dinleyenlerim, bu eserlerde bu büyük Allah dostu Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri gerçekten kalbin inşasına, manevi terbiye yönelik çok ince işaretleri okuyucularına taşıyorlar. İnsan eğer bu işaretleri dikkatlice alırsa gerçekten kalbi bir seviye kazanacak, Kur'an'ın sırlar dünyasıyla buluşacaktır. Onun için Kur'an'ı bir de böyle işte o sırlar dünyasıyla buluşmuş insanların dilinden düşen tefsirlerle okumak elbette ki bize çok farklı kazanımlar lütfedecektir. Rabbimiz bizi Kur'an'ın bu sırlarıyla da buluşmaya muvaffak eylesin.